Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Furkan, Ramazan ayını ve bayramı geride bıraktık. Öncelikle dinleyicilerimizin geçmiş Ramazan bayramını kutlayarak dilersen başlayalım.
Evet Yusuf, Ramazan ayıyla beraber gerçekten bir arınma mevsimi, bir kendine gelme mevsimini geride bırakmış olmadık aslında. Onu bütün bir seneye yaymanın heyecanını, sururunu yaşıyoruz.
Asıl hedef de biraz o olmalı değil mi? Yani Ramazan, hani inanan inanmayan, işte dindar olan olmayan herkesin hayatında böyle müthiş bir yani güzelliğe vesile oluyor, berekete vesile oluyor. Kendisi güzel yani Ramazan'ın, hani biz hiçbir şey yapmasak bile kendi geldiğinde bir güzellik katıyor. Bunu da bütün ömre yaymak herhalde en büyük hedef olmalı.
Kesinlikle Yusuf, ben de senin gibi düşünüyorum. İnsan Ramazan'la beraber farklı bir iklime adım atıyor. Bunu hissediyor insan, hem havasında, suyunda, böyle canlılarda, eşyada bir değişiklik oluşmaya başlıyor. İnsan hem enfüsü hem de afakı, yani hem iç alemi hem de dış aleminde farklı açılımlar yakalayabiliyor. Dolayısıyla Ramazan'ı bu açıdan değerlendirebilenlerden olmuşuzdur diye ümit ediyorum inşallah.
Yani burada da mesele zannedersen sadece aç kalmak değil. Hani daha yukarılarda, daha başka bir alemde hani nefsin arzularına bir hem ket vurmak hem de işte bütün mazlumları, mağdurları anlamak. Yani bu duygu herhalde esas güzelleştiren şey.
Yani aslında dediğin gibi Yusuf, yani olayın o ulvi boyutu göz önünde bulundurulması gerekiyor. Belki şu da var, Ramazan ayında en çok, daha doğrusu en az sıkıntısını çektiğimiz şeylerin başında açlık gelebiliyor. Yani Ramazan'da insan açlıktan ziyade farklı alanlara, yani yiyecek, içecekten ziyade farklı alanlara yönelebiliyor. Ve ben şunu gördüm Yusuf, gün içerisinde, oruç tutmadığımız gün içerisinde bizler daha fazla acıkıyoruz, daha fazla susuyoruz. Daha fazla böyle dünyaya dair olan hususlarda arzumuz, iştiyakımız artıyor. Ancak dışarıdan bakabilme özelliğini, imkanını bir yönüyle kaybedebiliyoruz veyahut da bu hislerimiz azalabiliyor. Ancak Ramazan bizi kendimize getiriyor. Hem kıldığımız namazlarla, okuduğumuz Kur'anlarla, yine yapmış olduğumuz tefekkürlerle insan farklı bir ufkun kapılarını aralıyor. Ve böylelikle bir ömre yayılabilecek güzel manevi birikimler elde ediyor.
Kesinlikle öyle. Şimdi yaz aylarındayız malum. Yaz ayları yayın evleri için yeni kitaplarını çıkarmaya pek de niyetli olmadıkları bir dönemdir. Daha çok böyle Eylül-Ekim aylarıyla başlayan yeni döneme biraz sarkıtırlar, yani ertelerler. Çünkü yaz aylarında okuyucuların kitaplara olan ilgisinin daha zayıf olduğunu, satın alma ihtimallerinin daha düşük olduğunu düşünürler. Genelde böyle bir kanaat vardır. Hatta bu kanaat sadece yayın evleri için değil, bütün bir kültür sanat sezonu için de geçerlidir. Yani onu hatta işte o yüzden bir sezon olarak adlandırırlar. Nisan-Mayıs'ta sezon biter, Eylül-Ekim'de tekrar başlar. Ben açıkçası bu hususun tekrar bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu genel kabuller bugün de aynı şekilde geçerli midir acaba? Bunu burada biraz konuşabiliriz. Yoksa hani yaz aylarında da insanlar nasıl yiyip içiyorlarsa ve gezip dolaşıyorlarsa, her ne yapıyorlarsa, kitap okumayı da sürdürüyorlar mıdır? Kitap alma istekleri diğer aylara göre aslında çok da fark etmiyor mudur? Bunu belki yeniden konuşmalı ve yayın evleri de aslında bunu bir daha gözden geçirip pekala yaz aylarında da çok güzel kitaplar basmaya devam etmeliler midir acaba?
Evet Yusuf, aslında yayın sektörünün içinde olman hasebiyle bu hususta senin görüşlerini ben kıymet verdiğimi söylemek istiyorum. Ve dediğin gibi insanlar yazın daha çok tatil yaptıkları bir ay olarak değerlendirildiği için bence yazın, İnsanlar okuma alışkanlıkları olan insanlardan bahsediyorum, okuma faaliyetlerini kesinlikle ertelemiyorlar. Ancak şöyle bir durum belki olabilir yayın evleri açısından. Okullar kapanıyor, üniversiteler kapanıyor ve bununla birlikte yani daha çok kitaba ulaşma durumunda olan, mesleki anlamda ulaşma durumunda olan insanların biraz uzaklaştığı bir ay. Belki bunun etkisi var mı diye sana sormak istiyorum.
Hayır, yani böyle bir şey olabilir elbette ama sonuçta yani insan tatile de gitse veya bir üniversite öğrencisi kendi memleketine de gitse nihayetinde okuma eylemi sekteye uğramaz. Hani devam eder. Çünkü o sezonluk bir iş değildir. Okuma bütün hayatı kuşatan, gecesinde, gündüzüyle, aylarıyla, haftalarıyla her şeyi kuşatan ve devamlılığı olan bir hadisedir. Zaten bunu bir ihtiyaç olarak gören kişiler için. O yüzden ben yaz aylarında da yayın evlerinin güçlü kitaplarını, yeni kitaplarını yayınlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir nihayetinde arz talep meselesi ise arz ettiğiniz şey de bir anlamda talep görür. Yani siz arzlarınızı hep ertelerseniz, sezonun başlangıcı diye nitelendirdiğiniz Ekim, Kasım, işte TÜYAP Kitap Fuarı da o zamanlar geliyor ya, yani oraya doğru sarkıtırsanız zaten talep de ister istemez o zaman gelecektir. Yani bu bir hep sonsuz ve kısır bir döngüye dönüşebilir. O yüzden ben yaz aylarında da iyi kitap yayınlamaya devam etsinler isterim. Ve okurlar da aynı şekilde mümkün olduğunca yaz aylarında buna ilgi göstermeye devam etsinler ve bunlar birbirini beslesinler diye temenni ederim.
Yani bir yönüyle gerçekleşmiş kehanet gibi de değerlendirilebilir, değil mi? Yayın evleri kitapların Eylül-Ekim ayında genel anlamda sundukları için okurlar da bu ayları bekliyorlar. Hani daha kaliteli kitaplara ya da daha çeşitli kitaplara ulaşmak açısından. Dediğin gibi Yusuf, aslında yazın da o güçlü kitaplar basılsa herhalde insanlar yine rağbet gösterecekler ki Türkiye yayıncılık sektöründe gerçekten çok iyi bir noktada, dünya genelinde. Çok fazla çeviri kitabı olduğunu söylemek mümkün ki dünyada ilk ondayız şu an. Bu bilgiyi de dinleyicilerimizle paylaşalım. Oldukça fazla çevirilerimiz var. Tabii kalitelerini tartışmıyoruz ama bu bile güzel bir gelişmedir. Yine özgün yazarlarımızın yazdığı kitaplar da var. Yine içeriğine çok fazla girmiyorum. Kaliteli kalitesiz ayrımı yapmıyorum. Ama bir yönüyle o kalite arayışı içerisinde de çok üst düzey, geleceğin klasiği diyebileceğimiz eserlerde basılıyordur diye ümit ediyorum.
Kesinlikle öyle. Bu şimdi okudukça programımızda bunu daha evvel de konuşmuştuk aslında. Dediğin gibi yayıncılıkta biz çok çok iyi noktalardayız Türkiye olarak ve daha da ileriye gidiyoruz her yıl. Burada tabii nitelikli kitaplar, niteliksiz kitaplar, hani çok satanlar listesine baktığımızda ne kadar memnuniyet verici kitaplar, ne kadar arzu edilmeyen kitaplar, onlar ayrıca tartışılabilir ama yayıncılıkta hakikaten çok çok iyi yerlere gidiyoruz. Bu yaz aylarında okurların kitaplara gösterdikleri ilginin bir benzerinin de dergilere gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum Furkan ben. Aynı şekilde yaz aylarında genel anlamda da dergi alımlarında bir düşüş gözlemlenir. O yüzden dergiler de iyi dosyalarını, güçlü yazılarını hep böyle Eylül-Ekim dönemlerine sarkıtırlar. Her ne kadar dergi yayınlanmaya devam etse de. Bu anlamda oradaki o az önce bahsettiğimiz arz talep meselesini veya işte kehanet meselesini burada da yine tekrar konuşabiliriz. Bu vesileyle Okur dergisinin dilersen bu yaz aylarına gelen Haziran, Temmuz ve Ağustos sayısını, son çıkan bu 6. sayısını bu vesileyle konuşabiliriz. Belki dinleyicilerimiz de bu söylediklerimizden hareketle daha çok kitap alma, daha çok dergi alma noktasında aynı şekilde Okur'a da belki bir destek gösterirler.
Evet Yusuf, şu an Okur dergisi önümde. Hayırlı olsun diyorum.
Teşekkürler.
Ve yine güzel yazılarla bizleri karşıladığını söylemek mümkün. Kapak tasarımı gerçekten çok güzel olmuş. Yani kitabı en iyi kitap anlatır başlığıyla bizleri selamlıyor Okur. Güzel bir kitap var. O kitabın içerisinden bize doğru gelen kitaplar var. Tabii orada bir silüet konulmuş. Bu silüetin üzerinden uçuşan kitaplar. Kitap aslında bir kapı. Onu da bize burada anlatmış oluyor çizerimiz. Necmettin Asma abi miydi?
Evet, kapak tasarımlarımızı biz Necmettin Asma beyefendiye emanet ediyoruz. Kendisi hakikaten bu hususlarda usta bir isim, illüstratör. Burada da şimdi biz Okur'un bu son sayısında şöyle bir dosya çalışmasıyla çıktık Furkan. Kitaptan bahseden kitaplar. Bu mesele biraz böyle gözden kaçmış bir önemli bir konu aslında. Yani kitaplar içerisinde çok böyle çeşitlendirebileceğimiz alanlar var. Romanlar, hikayeler, bilim kurgu, hepsi kendi içinde alt başlıklara da ayrılabiliyor. Fakat doğrudan kitaplardan bahseden kitaplar da var. Ve bunların sayısı, biz şimdi bu dosyayı da hazırlamaya giriştiğimizde fark ettik ve derginin içerisinde de bir tam liste yayınladık. Hayli fazla. Yani Türkçe'de yüzlerce kitaptan bahsedebiliyoruz bununla ilgili. Biz bu şekilde bir dosya niyet ettik ve Esat Mücahit Eskimez'le birlikte bir dosya çalışması hazırladık. Yaklaşık 10 sayfa ek yazılarla birlikte 10 sayfa süren bir dosya bu. Kitabı En İyi Kitap Anlatır başlığını da kapağa taşımış olduk.
Evet Yusuf, içeriğine baktığımda yine gayet güzel yazıların olduğunu görüyorum. Kapağında 3 isimin yazıları var, röportajları var. Mehmet Genç'in Para, Şöhret ve Mevki İlimle Uzlaşmaz başlıklı röportajı var derginin içerisinde. Bu röportajı da sen yapmıştın.
Evet, Mehmet Genç Hoca çok usta, duayen tarihçilerimizden birisi. Bilenler zaten biliyorlar ama bilmeyenler için bir iki cümle söyleyeyim. Kendisi şu an 80 yaşına yaklaştı ve Osmanlı Devleti'nin iktisat sistemini ilk defa kendisi bir sistem olarak, yani bir yapı olarak anlattı, sundu ve zaten bu 40 yılı alan bir çalışma oldu. Bununla ilgili bu merkezde kendisiyle bir söyleşi yaptık. Biraz tabii onun hatıralarına odaklanmaya çalıştık, tanışıklıklarına odaklanmaya çalıştık. Çünkü Osman Yüksel Ser'den geçti gibi, Erol Güngör gibi, Necip Fazıl gibi çok çok önemli isimlerle tanışıklığı var kendisinin. Onlardan hareketle bana sorarsan hoş bir söyleşi oldu. Kitabını da konuştuk. Devlet ve Ekonomi isimli kitabını. Ötüken Yayınları'ndan çıkmıştı bu. Onun dışında Nihan Kaya var. Yeni genç edebiyatçılardan, başarılı edebiyatçılardan adlandırabileceğimiz Nihan Kaya hanımefendiyle Kelimeleri Hayattan Önce Öğrendim başlığını taşıyan bir söyleşimiz var. Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Profesör Rahmi Karakuş'la Elimizdeki Hazineden Habersiz Fukaralar Gibiyiz başlığını taşıyan ayrı bir söyleşimiz var.
Evet Yusuf, yine yazarlara baktığımızda burada Ali Ayçil'i görüyoruz. Yakın zamanda zannediyorum kitabı çıkmıştı Ali Ayçil'in de. Beşir Ayvazoğlu var. Yine Burhanettin Kanlıoğlu var. Gökhan Gökçek arkadaşımız var. Onun da bir yazısı var burada. Yusuf Turan Günaydın dikkatimi çekiyor Yusuf. Yusuf Turan Günaydın'la alakalı Ahmet Kavas Hoca'yla bir diyalogumuz olmuştu. Ahmet Hoca'yla konuştuğumuzda şöyle demişti: Yusuf Turan Günaydın güzel yazılar yazar ama çok iyi bir okurdur demişti. Yani çok kıymet verir kitaplarına demişti. Ve ciddi bir okurdur. Herhalde bu da yani güzel bir okurun, kaliteli bir okurun bir dergiye yazı yazması da derginin standartlarını yükselten bir şey değil mi?
Kesinlikle öyle. Yusuf Turan Günaydın bence okurun en önemli yazarlarından biri. Dergi zenginleştiriyor. Kendisi şu an Türk Tarih Kurumu'nda arşiv sorumlusu olarak çalışıyor. Müthiş bir insandır. Çok acayip bir dergi koleksiyonu vardır, arşivi vardır. Kitaplarına hakikaten çok özen gösterir. Okur'da da biz onunla şöyle bir şey yapıyoruz Furkan. Keşke çevrilse diye bir köşemiz var. Böyle kıyıda köşede kalmış çok kıymetli eserler var. Çevrilmemiş veya yeniden çevrilmesi düşünülebilir, tartışılabilir eserler var. Bunlar bazen Osmanlıca oluyor, bazen Farsça oluyor, bazen Arapça oluyor, İngilizce, Fransızca oluyor. Çok farklı dillerden. Ve ilk sayımızdan beri Yusuf Turan Günaydın bu eserlerle ilgili yazılar yazıyor. Yani biz hani diğer yazarlarımızın çoğunda da aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani sen ne yazarsan yaz ya, herhangi bir yazıyı bize gönder biz de yayınlayalım demiyoruz. O editoryal süreci şöyle işletiyoruz. Bir bölüm ona ihtas ediyoruz ya da bir köşe. Diyoruz ki yani bunun üzerinden git, bir birikim oluşturalım. Mesela psikoloji kitaplığı bölümü yapalım sana. Sen yeni çıkan psikoloji kitaplarını bize anlat. İşte veya çok böyle bu alanın kült eserleri üzerine tahlil metinleri yaz. İşte aynı şekilde çocuk kitaplığı bölümü, bilim kurgu kitaplığı bölümü, polisiye kitaplar bölümü, hatıra kitaplar bölümü. Onun dışında çizgi roman bölümü. Pek çok bölüm var ve köşeler var. İşte Keşke Çevrilse köşesi de bunlardan bir tanesi. Bu eserlere dair çok hoş yazılar yazıyor Yusuf Turan Günaydın.
Evet Yusuf, yine dergi içerisinde Mikail Türkel Bal'ın yazısı dikkatimi çekiyor. Mikail abi. Onun da Erdem Yayınları'ndan onların da çıkartmış oldukları bir seri var. Herhalde onun üzerine bir yazı kaleme almış. Tarihteki Devler Bize Ne Söyler? Güzel bir başlıkla okurları selamlıyor. Burada İmam Maturidi kitabını görüyoruz. Barbaros Hayrettin kitabını ve Sultan II. Abdülhamit Han kitabını görüyoruz. Evet, ben İmam Maturidi çalışmasını biliyorsun Mikail abiyle beraber yapmıştım. Bu seri diyelim, yani bu kitapların bulunmuş olduğu seri alanında bence önemli bir boşluğu kapatacak diye düşünüyorum. Yani bu seriyi tamamen okuyan kişi böyle yüksek akademik ufuklara ulaşacak değil ama bunun kapılarını aralayacak bir okuma yaptığını söyleyebilirim Yusuf. Bu hususta senin de görüşlerini almak isterim. Sen de çünkü ilgiliydin bu hususta.
Evet, yani bu Erdem Yayınları'nın hazırladığı seri hakikaten çok kıymetli. Zaten epeyce de kitap planlanıyor önümüzdeki dönemde. Yani bunlar son zamanlarda bu alana duyulan ilgiyle de paralel olarak gelişiyor ve gelişmeye de devam edecek. Farklı yayınlarla, farklı yayın evlerinden çıkacak eserlerle. Mikail Bey de buradaki yazısında bu eserlere dair ve daha çok bunların hazırlanış süreçlerine dair bir metin sundu bize. Mesela bu İmam Maturidi, Barbaros Hayrettin, bu kitapların kapaklarında da mesela o isimlere dair bir böyle bir çok hoş bir görsel, çok da estetik bir şekilde sunulması benim ayrıca dikkatimi çekiyor Furkan. Mesela Barbaros Hayrettin'de işte bir denizciliği, bir hani gemi şeylerini sembolize çapa eden bir evet çapa görseli. İşte İmam Maturidi'de bir mum görseli. İşte Sultan II. Alparslan'da Abdülhamid'de bir kubbe görseli mesela. Bunlar da o kitapları ayrıca çok estetize eden çalışmalar. Devam edersek işte Tuğba Coşkuner'in mesela çocuk kitaplığına katkısını görüyoruz. Çocuklar şiirle, çocukları şiirle barıştırabilecek miyiz başlığını taşıyor.
Ben Yusuf bunu gerçekten çok önemsedim. Çocukları şiirle barıştırabilecek miyiz başlığı. Malumunuz yani çocuk şiirleri ülkemizde çok önem verilen şeylerden değildir. Ne yazık ki değildir. Halbuki çocuğun da kendine has bir ufku var, kendine has bir hayal dünyası var ve bir estetik algısı var. Bunu besleyebilecek tarzda bir şiir dili ne yazık ki çok oluşabilmiş değil. Benim böyle hatırımda kalan bir Cahit Zarifoğlu'nun biliyorsun bir takım şeyleri olmuştu, girişimleri olmuştu. Bu önemliydi. Belki bizim çocukluğumuza gittiğimizde çocuklarla böyle güzel bir iletişim kuran, şarkılar aracılığıyla iletişim kuran bir Barış Manço vardı mesela bilirsin. Ama çocuklar genelde çok böyle şeye alınmıyor Yusuf. Yani entelektüel bir özneymiş gibi kabul edilmiyor. Tamam çocuktur, bunu kabul ediyoruz. Ama çocuğun çocuktan öte bir boyutu da var. Bunu ne yazık ki çok fazla göremiyoruz gibi geliyor. Ve biz sadece masallara hapsettiğimiz bir çocukluk durumu söz konusu oluyor. Elbette masallar çok önemli. Yani masalların okunması gerekiyor ki o çocuğun hayal dünyasını, düşün dünyasını şekillendiren en önemli unsurlardan bir tanesi ama bir yönüyle şiire kapının aralanması, bir yönüyle sanata kapının aralanması bunlar da gerekli diye düşünüyorum.
Kesinlikle yani çocukta o şiirle başlayan sanat sevgisi, edebiyat sevgisi onu alıp çok daha başka yerlere götürecektir. Ve bu hiç kuşku yok ki çok faydalı bir şeydir.
Evet Yusuf, yine yazılarımıza devam edelim. Yine güzel yazıların olduğunu görüyorum Yusuf.
Şimdi tabii şöyle biraz bahsedebilirim okurun içeriğinden, bu 6. sayısında neler var diye. Hemen başlangıçta Dünya Ne Okuyor, Türkiye Ne Okuyor sayfaları aynı şekilde devam ediyor. Bu artık gelenekselleşmiş sayfalardan.
Daha da zenginleşmiş bir şekilde devam ediyor değil mi?
Evet, yani mümkün olduğunca zenginleştirmeye çalışıyoruz. Hani biz hani hiçbir şey sabit kalmasın, her sayıda bir yenilik katalım diye arzu ediyoruz. Mesela bu sayının da genel anlamda yeniliklerinden bir tanesi okur hikayeleri oldu Furkan. Bunu senin de çok seveceğini düşünüyorum. Şimdi dergiyi de sen bugün ilk defa görmüş oldun. Okur hikayelerinde şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Şimdi biz hani kitap okumakla ilgili hep bu alanı işte bir şekilde ilgili olan üniversiteli öğrencilerle ya da ne bileyim yazar kişilerle veya kültür sanat camiasına ilgili olan kişilerle alaka kuruyoruz. Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Ya bunlar bir anlamda zaten kitap okumaya mecbur olan insanlar. Ya bunlar zaten okuyacaklar. İlim ehli olan kişiler zaten kitaplarla meşgul olacaklar. Fakat siz işte bir köyde yaşayan, diyelim ki bir kahvehane işleten birisinin okuma serüvenine odaklandığınızda veya bir çobanın okuma serüvenine odaklandığınızda daha böyle çok böyle aklınıza gelmeyecek, yani bundan da bir okuma hikayesi çıkar mı acaba yani diye merak edebileceğiniz kişilerden bunu dinlediğinizde bu çok daha başka bir zevke neden olabiliyor. Biz de burada okur hikayelerinde işte biraz daha böyle hani çok dikkat celbetmeyecek kişilerin hikayelerine odaklanmaya çalıştık. Bu sayıda Çoban Hüsnü Çalhan'la bir röportaj yaptık Furkan.
Hep bahsedilen Çoban Hüsnü acaba bu abimiz mi?
Olabilir. Yani kendisi diyor ki mesela kitaba dalmaktan koyunları bile kaybederdim bazen diyor. Yani bildiğimiz Anadolu'da bir çoban bu abimiz. Fakat Sezai Karakoç'la arkadaş, Necip Fazıl'ın işte konuşmalarını takip etmiş, koşturmuş, böyle çok ilginç bir hikayesi var. Onunla bu hikayesine odaklanan bir söyleşi gerçekleştirdik. Böyle dağlara işte çıkıyor bazen mesela günlerce orada kalıyor yanına diyor. Ben hani her şeyi unuturdum ama diyor yanıma kitaplarımı alırdım mutlaka. Ve işte okumaları da böyle hani bir roman ya da böyle çok hikaye kitaplarından ziyade fikir kitaplarına odaklanıyor. Böyle ilginç bir hikayesi var. Bu röportaj serimizi inşallah önümüzdeki sayılarda da devam ettireceğiz. Özellikle senin bu programdan sonra da o söyleşiyi okuyacağını düşünüyorum. Çok ilgini çekecektir. Devam edecek olursak tabii Dünya Ne Okuyor'dan sonra Türkiye Ne Okuyor sayfamız var. Burada şehir şehir hangi kitapların öne çıktıklarını derlemeye çalıştık okurlarımız için. Yayıncılık dünyasından haberler sunduğumuz sayfamız yine aynı şekilde devam ediyor. Burada da şimdi Karayipler'den İsveç'e, Nijerya'dan Arjantin'e, Japonya'dan işte Kanada'ya pek çok ülke var. Bu ülkelere dair böyle kısa kısa haberler. İşte Karayipler'de mesela Sharman Lovegutch işte edebiyata adamış bir online bir dergi. Bunun işte yaklaşık bir yıldır bir grup var. Bu Jamaikalı bir grup. Fakat bunlar kurgu, kurgu dışı, deneme, söyleşi, deneysel yazılar barındıran bu dergiyi Karayipler'in dışında yani Karayip'teki meydana gelen edebiyat serüvenini dışarıya taşımak amacıyla yaptıklarını söylüyorlar. Böyle mesela kısa hoş haberler sunuyoruz. Yine aynı şekilde dosya çalışmamızdan biraz evvel bahsetmiştik. Bununla ilgili de hem Fatih Kuta'nın yazısı var burada hem de şöyle bir şey yaptık. Hayatını kitaba vakfedenler diye ayrı bir bölüm hazırladık. Burada işte İsmail Sabip Sencer'i mesela Beşir Ayvazoğlu anlattı. Ali Emiri Efendi'yi Taha Kılınç anlattı. İsmail Erünsal'ı Halil Solak anlattı. Ali Birinci'yi de Yusuf Turan Günaydın anlattı. Bu dört isim Furkan hayatını tamamıyla kitaba adamış isimler. Zaten İsmail Erünsal'ı hatırlarsın. Geçen sayının orta sayfa söyleşisi vardı kendisiyle. Ali Birinci Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanlarından yani hayatı kütüphaneler içerisine geçmiş bir adamlar ve bunları en yakından tanıyan kişiler anlatmış oldular. Yine bu dosyamız içerisinde okurlarımızın böyle çok estetik hoş bulacaklarını düşündüğüm bir sayfamız var. Bu sayfada yaklaşık 20 tane kitabın kapağını verdik künye bilgileriyle beraber. İçlerinden bazılarına dair de böyle kısa kısa yazılar sunduk. Bunların her biri kitaptan bahseden kitaplar.
Kısaca bunların içerisinde hangi kitaplar var? Onlara da değinelim istersen Yusuf.
Elbette. Mesela Sel Yayınları'ndan Bibliomani kitabı var. Gustav Flaubert'in 14 yaşında yazdığı bir kitap bu. Daha önce bir programımızda burada bahsetmiştik. Kağıt Kokulu Yıllar var mesela Beyan Yayınları'ndan çıkan. Kitap Yakmanın Tarihi diye bir kitap var Everest Yayınları'ndan. Yazmak Üzerine Ernest Hemingway'in, Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın Umberto Eco'nun. İşte Fahrenheit 451 kitabı var. Bir de mesela bu kitap şu an çok satanlar listesinde. Ama doğrudan kitaplarla ilgili olduğunu çok fazla kişi bilmez. Bu kitap aslında doğrudan bir şey meselesi. Hem bilim kurgu romanı ama doğrudan kitap meselesiyle ilgili. Yine Elias Canetti'nin Körleşme kitabı var. Sonra İngilizce kitaplara da yer verdik doğrudan kitaplarla ilgili. Hilmi Yavuz'un yeni çıkan okuma notları var. Timaş'tan çıktı. Memleket Kitabevi var Necati Mert'in iletişim yayınlarından. Pek çok kitapla karşılaşacaklar okurlarımız ve dosyanın sonunda Furkan tam 111 kitap içeren geniş bir liste sunduk. Kitap konulu kitaplar tam listesi ve bunun altına da bir not düştük. Biz nihayetinde bir araştırma sonucu bu listeyi hazırladık pek çok kişiyle istişare ederek fakat atladığımız, unuttuğumuz, göremediğimiz kitaplar olmuştur. Sizler o kitapları maille bize bildirirseniz biz de size mailinize dönüş olarak birer kitap hediye edeceğiz dedik. Ve çok acayip mailler alıyoruz şu an Furkan. Ki dergi yayınlanalı bir iki hafta oldu. Sürekli şu kitap vardı, şu kitap da vardı, bunu da ekleyebilirsiniz diye mailler geliyor. Nasıl baş edeceğiz bilmiyorum açıkçası.
Evet, Allah size kolaylık versin diyelim. Yine derginin içine baktığımızda Mustafa Kirenci'yi görüyorum. Mustafa Kirenci de çok iyi bir okur olduğunu biliyoruz. Sadece o değil, aynı zamanda kendisi bir yayın evi sahibi ve genel yayın yönetmeni. Büyüyen Ay Yayınları. Çok kaliteli kitapların çıkmış olduğu bir yayın evi ve oranın sahibi kendisi. Ve alanla alakalı, yani özellikle edebiyat alanıyla alakalı, İslam bilim tarihiyle alakalı çok güzel kitapların çıktığını ben biliyorum. Ve onun bir yazısı var. Kitaba dair ne varsa bu eserde diyor. Ve kütüphanelerin önemini burada iki sayfada değinmiş olduğunu görüyorum.
Burada aslında dosyayla doğrudan bağlantı kurabileceğimiz bir yazı Furkan. Çünkü kendisi bu yazıda da anlatıyor, çok detay vermiş olmayayım ben. Unutulmuş bir kitabı ortaya çıkarma serüvenini anlatıyor. Zaten Büyüyen Ay'da çoğu sefer bunu yapıyor. Hakikaten çok bir hazine keşfi gibi yani bu. Hazine avcısı zaten kendisi. Medeniyet tarihinde kütüphaneler. Tahir Harimi Balcıoğlu. Bunun yazdığı bir eser var. Bunun işte Osmanlıcadan Latinize edilme süreci. Bu doğrudan kütüphaneler tarihi ve dolayısıyla kitaplar tarihi üzerine yazılmış 715 sayfalık bir çalışma. Bu da belki bugünlerde yayınlanmak üzere. Bunun serüvenini anlatıyor bu yazıda. Yine devam eden sayfalarımızda İsmail Güleç'in tedavüldeki kitapların yazarına bir mektubu var. Bunu da dosyayla bağlantı kurabilirsiniz. Vadi Yayınları son zamanlarda çok güzel kitaplar basıyor Furkan. Mesela bir kitabı Alternatif Türkiye Tarihi 1. Devamı da gelecek bu serinin. 1850 ile 1950 arasındaki o 100 yıllık süreci dair bir alternatif okuma önerisi Yıldıray Uğur'un. Vadi Yayınları'ndan çıkan bu kitaba dair bir yazı var. Mehmet Lütfü Arslan'ın Okur Yazarlık mı, Okur Yaşarlık mı başlıklı bir yazısı. Ali Ayçil'in Eskiciyi Okumayan Kalmasın. Bu Refik Halit Karay'ın çok önemli bir hikayesidir. Ona dair bir yazı. Metin Karabaşoğlu mesela editörlük dersleri verdiği yazılarına devam ediyor. Bunu bir kitaba da dönüştürebiliriz biz ileride. Hani okurda dedim ya, belli bazı böyle köşeler vardır, bölümler vardır diye. O da köşelerden biri. Mesela Metin Karabaşoğlu her sayıda editörlüğe dair yazılar yazar. Bunu takip edenler hakikaten çok ciddi anlamda bir bilinç edinebilirler editörlük alanında.
Yusuf, benim dikkatimi çeken bir husus da şu. Mesela bir dergiyi elimize aldığımızda aslında bize böyle çok kısa bir zamanda bitirebiliyoruz bir dergiyi. 2-3 saat içerisinde şöyle kurcalıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz ve dergiyi ana hatlarıyla bitiriyoruz. Ama derginin hazırlanış süreci hakikaten uzun, meşakkatli ve emek isteyen bir şey. Zaten bir dergiye emek harcanmadığında onu da hissediyorsunuz. O dergi kendisini okutmuyor. Benim Okur dergisinde özellikle bu sayıda ve diğer sayılarda da aynı zamanda olan bir şey. Dikkatimi çeken husus görsellerin güzel seçilmesi. Yani insanı böyle işin içerisine çeken bir görselin oluşu.
Evet, kesinlikle öyle. Yani hani çok lezzetli bir yemek yersin Furkan. O yemeğin hazırlanışı 5 saat sürmüştür, belki 6 saat sürmüştür. O malzemelerin alınış sürecini düşün, hazırlanış sürecini düşün, bütün pişme sürecini düşün. Fakat sen onu 10 dakikada, 15 dakikada tüketirsin. Fakat böyle iyi ki yemişim dersin ya. Çok çok böyle hoş bir vakit geçirmiş olursun. Hakikaten dergi süreci de öyle. Çok zahmetli, deli işi. Hiç böyle akıllı birisinin yapacağı bir iş değil. Zor iş, meşakkatli iş, ekip isteyen bir iş. Dert sahibi olan insanların yapabileceği bir iş. Biz buna niyet ettik. Başarılı mıyız, başarısız mıyız, iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Bunların hepsi okurların, dinleyicilerin takdiridir. Ama okurun hakikaten pek çok kişinin çok ciddi emekleriyle hazırlanmış bir dergi olduğunu söyleyebilirim. Arzu edenler kitapyurdu.com'dan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın şubelerinden dergiyi edinebilirler veya Üsküdar'da bulunan Uluslararası Genç Derneği'nden de alabilirler diyelim. Zannediyorum programımızın da sonuna geldik.
Evet, buradan dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.